Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 14. Lemma'nın ikinci makamı Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından altı sırrına dairdir. İkinci sır. Kur'an-ı Muzil Beyan, hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyası ile hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatısıyla beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Sonra misalden hakikate geçecek. Evet, yani aslında bu ikinci sırrın özelliği Cenab-ı Hakk'ın bütün kainat sathında da varlığının ve birliğin anlaşılması, her bir varlıkta da Allah'ın varlığının ve birliğinin anlaşılmasının bir izahını yapıyor. Bu da Bismillahirrahmanirrahim'in üç sikke ile, üç mühür ile, üç hatem ile, tabiri caizse üç turra ile bunlara işaret ettiğinin açıklanması. Yani Allah-u Teala'nın bütün kainat Allah'ın. Allah vardı, ondan başka hiçbir şey yoktu. Bütün kainatı bir çekirdekten ağacı yaratmak gibi Nur-u Muhammedi çekirdeğini yarattı ve o Nur-u Muhammedi çekirdeğinden kainatı var etti Allah. Ağacın dalları, budakları, gövdeleri, çiçekleri, yaprakları, meyveleri olduğu gibi kainatın da bu anlamda dalları, budakları, çiçekleri, meyveleri vesaire halk etti, var etti Allah. Bu açıdan bütün kainat da bir varlık olarak Allah'ın varlığını ve birliğini gösteriyor. Nasıl ki hiçbir harf katibini göstermeksizin olmaz, hiçbir sanat sanatkarını göstermeksizin olmaz, hiçbir hikmet o hakimi göstermeksizin olmaz, hiçbir ilim onun alimini göstermeksizin olmaz. Öyleyse şu kainat kitabı da, şu kainattaki mevcudat ve varlıklar da, sanat da, hikmet de, ilim de elbette onu var eden bir zatın varlığını ve bütünüyle var olan bu varlığın intizamı da onu var eden zatın birliğini gösterir. Bunda şek ve şüphe yok. Ancak insanoğlu bütün kainatı birden ihata edemediğinden, bu kainatı birden ihata ederek, hepsini tabiri caizse gözünün önüne getirerek, maddeten ve manen, bütün kainatı derdest edip bir araya getirmek imkanı olmadığından, bütün kainata bakarak Allah'ın o kainat sathında yazılan tevhid delillerini okuyamadığından akıl orada boğuluyor. Yapanlar var mı? Var tabii. Ama genel olarak düşündüğümüzde işte Allah-u Teala bu kainattaki bütün varlıklar üzerinde birden görülen Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delilleri okuyamayacağımızı bizi yaratan zat olarak bildiğinden aklımız orada boğulmasın diye daima vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Bir örnek verecek. Örneği okuyalım. Ondan sonra hakikate geçelim. Ben buna bir tane örnek vereyim. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örneklerini bize sergiliyor. Hatta ileride çok orijinal bir ayetin örneği var. Onu vermeyeceğim. Orada okuyacağız inşallah sırası geldiğinde. Mesela Fatiha suresinin hemen başında Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemler Rabbi olan Allah. Allah kendini alemlerin Rabbi olarak tavsif eder. Alemlerin Rabbi olmasını bakın biz anlamakta zorlanırız. Evet, alemler Rabbidir deriz ama alemleri ihata edemiyoruz. Ama hemen Kur'an-ı Kerim'in en son suresi olan Kul e'uzu bi Rabbin nas diye başlayan Nas suresinde insanların Rabbi diye Allah kendini tavsif eder. İnsanların Rabbi. Ha başka ayetlerde Rabbi dedirtir bize. Rabbuke dedirtir. Senin Rabbin. Bize de ey Rabbim dedirtir bize Kur'an-ı Kerim'de. Rabbul melaike ve ruh dedirtir. Meleklerin ve ruhun Rabbi. Ama dar anlamda insanların Rabbi, benim Rabbim, senin Rabbin diye de Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Allahu Teala kainattan alemleri Rabbi ünvanla bahsederken orada ben anlayamam, idrak edemem, ihata edemem. Onu biliyor Allah. Ama insanların Rabbi, benim Rabbim derken Allah'ın varlığını ve birliğini anlamak daha kolay olur. Şimdi buna bir örnek verecek. Çok orijinal bir örnek. Okuyalım. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Hakikaten güneş ne kadar eşyayı ışıtıyor ışığıyla, ne kadar eşyayı ihata ediyor bilmiyoruz. Kaç yıldıza gidiyor, kaç küreyi ışıtıyor onu bilemiyoruz. Ama şu dünya yüzündeki güneşin ışıttığı, ısıttığı, renklendirdiği yerlerin tamamını bile ihata etmekte zorlanıyoruz. Yani ay kadar yükseleceksiniz ki bütün yeryüzüne bakasınız. Bir de yeryüzünde bulut olmayacak hiç. Her taraf net ve berrak olacak. Oradan bütün yeryüzüne bakacaksınız. Maşallah. Bu yeryüzünün tamamını ışıtan güneş diyebilirsiniz. Öyle değil mi? Ne kadar zor. Veya okyanusun üzerine Allahu Teala yazsaydı böyle yağmur o şey tam damlalarından su damlalarıyla la ilahe illallah yazsaydı. Nasıl okuyabilecektik? Okyanusun içinde olarak bizler. Veya yıldızlarla Allah la ilahe illallah yazmış olsaydı nasıl okuyacaktı? İhata edemiyoruz değil mi? Onun için güneşin yeryüzündeki ışıklarını, ışığı ne kadar gittiyse tamamını ihata edemiyoruz. Ama güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Ziya tabiri de önemli. Işığın kendisinden olan şeylere ziya denir. Işığını başka bir yerden alıyorsa ona nur denir. Onun için güneş ışıktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah güneş için ziya tabirini kullanır. Güneşin ışığı kendindendir değil mi? Allahu Teala ondan yaratıyor. Ama ay için Cenab-ı Hak nur tabirini kullanır. Vel kamera nura. Ayı da nur yaptık. Çünkü ay güneşini, ışığını güneşten alır. Kendinden değil. Dolayısıyla güneşin ziyası önündeki karşısındaki bütün eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için yani güneşin ne kadar yeri ışıttığını, ne kadar yerde ışıklarının, ısılarının ve renklerinin göründüğünü ihata etmek, hepsini birden görebilmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan. Haydi buyurun. Dünyadaki sadece küre-i arz üzerindeki güneşin ışığının tamamını ihata etmekten aciz olan bir varlık. Acaba güneşin bütün galaksiler ne kadar yere gidiyorsa biz bilemiyoruz tabi onu. Çünkü Allahu Teala güneşi yarattığı günden bugüne ışığının gittiğini düşünelim. Nerelere gidiyor acaba? Saniyede 300 bin kilometre hızla güneşin ışığı gidiyor. Hala. Güneş yaratıldığı zamandan bu zamana kadar. Hala bir şu anda gördüğümüz bazı yıldızlar varmış. O beş belki de birkaç milyon yıl öncenin şeyiymiş. Işık yılı öncesinin ışığıymış. Dolayısıyla bu güneşin ışığının gittiği her yeri ihata etmek mümkün olmadığından, evet, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ha, bakıyorsunuz bir su damlasında hemen gözünüze bir pırıltısı parlıyor. Ha, sen diyorsun ha bu ışık güneşten geliyor. Güneşin varlığını bize hemen haber veriyor. Biliyoruz ki o ışık o su damlasının değil. O cam parçasının değil. O kar tanesinin değil. Muhakkak o bir güneşten bana haber veriyor. Işığıyla, ısısıyla ve hatta yeryüzündeki o şeylerin renkleriyle, güneş çiçeklerin, bitkilerin renkleriyle vesaire. İşte güneşi unutmayalım diye o güneşin ısısını, ışığını ve renklerini aksi vasıtasıyla her parlak şey bana gösteriyor. Aslında tamamı gösteriyordu. Ama ihata edemediğimden her bir parlak şeyde o güneşin aksi vasıtasıyla çok hoş bir örnek bu. Tabii örnekler hiçbir zaman hakikatin mahiyetini tutmaz. Bunu sık sık terennüm ediyoruz. Hatırda kalsın, unutmayalım, ihmal etmeyelim diye. Örnekler hakikatin sadece anlaşılması kolay olsun diye birer dürbündür. Birer örnektir, birer merdivendir. Asla örnekler hakikatin yerini tutmaz. Sadece varlığını. Şunu anlayacağız. Ha demek ki güneşin herhangi bir yerde ışığı yansıyınca o güneşin ışığının aksi olması, yansıması vasıtasıyla ben güneşin varlığını unutmuyorum. Hatırlıyorum sık sık. Ha demek ki kainat tamamen Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının ve şuunatının birer yansımasıymış. Her bir varlıkta bunu göstererek Allah onu hiç unutmamam lazım geldiğini bana hatırlatıyor, ikaz ediyor, uyarıyor. Aslında Allah'ın bana bir lütfudur bu. Esas maksat ve gaye bu. Her bir varlıkta Allah'ın ekser isimlerinin, birçok isminin tecelli ettiğini göreyim ve o tecelliden Allah'ın zatına, sıfatlarına ve isimlerine intikal edeyim. Onu unutmayayım. Hep Allah'ın huzurunda olma şuurunu idrak edeyim. Maksat bu. Buradaki vurgu bu. Hatta her bir parlak şey kendi kabiliyetine göre cilve-i zatisiyle beraber ziyası. Cilve-i zatisiyle beraber şu demek. Mesela bir aynaya bakın. Güneşin ısısı, ışığı ve renkleri görüldüğü gibi aynı zamanda o güneşin gölgesi de görünür, değil mi? Bakın, güneşin gölgesi de vardır orada. Anlıyoruz değil mi? Ha. Demek ki hem ısısını, hem ışığını, hem renklerini, hem de bir nevi zatının cilvesini, gölgesini orada görürüz. Evet, görüntüsüyle. Cilve diyoruz onun için. Zatının görüntüsünü diyoruz değil mi? Gölgesini. Ha. Cilvesini, tecellisini görürüz. Allah Allah. Dikkat buyuralım. Çok orijinal bir ders maşallah. Her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını, hususiyetlerini, özelliklerini gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyler ihata ediyor. Yani güneşin ısısı, ışığı ve renkleri herhangi bir cam parçasında hatta bir nevi zatının da cilvesi, gölgesi bir cam parçasında ve bir ayna parçasında görüldüğü aynı zamanda, aynı anda bütün güneşin etrafında, güneşin karşısında ne kadar varlık varsa hepsinde de aynı anda ısısı, renkleri ve ışığı görülür. Birbirine mani mi? Değil. Dikkat edin. Bütün karşısındakinde de görülüyor. Hepsinde. her bir şeyde de tek tek görülüyor. İşte tamamında görülmesine vahidiyet diyoruz. Tek bir şeyde görülmesine ehadiyet diyoruz. Tamamını ihata edemediğimizden her bir şeyde tek tek gösteriyor ki Allah bize. Şimdi velillahil meselul a'la. Temsilde hata olmasın. Dikkat edin diyor. Temsildeki hatalara takılıp kalmayın. Hakikate intikal edelim. Ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde. Ehadiyet Allah'ın zatının birliği. Allah'ın zatının birliği. Hatta Üstad Hazretleri bir cümleyle yani bir şeyde ekser esması tecelli ediyor demektir. Bir tek şey nasıl ki bir aynada güneşin ısısı, ışığı, renkleri öyle mi? Görülüyordu tek bir aynada. Demek ki her bir varlıkta Cenab-ı Hakk'ın birçok isminin görülmesine ehadiyet zatının birliğinden haber veriyor. Aynı zamanda cemali isimlerinden de haber veriyor şeklinde bir anlayış da var. Dolayısıyla ehadiyet Allah'ın zatının birliğidir. Eğer bir insan bir tek varlıkta bunu okursa, mesela insanda bir hücrede okursa, hücreden ehadiyeti okur, Allah'ın zatının birliğine intikal eder. İnsanın bir varlıkta okur, insan varlığında okur, oradan ehadiyete. Yeryüzü sathında okur, oradan ehadiyete. Bir tek zatın varlığıdır diyebiliyorsa, Allah'ın isimlerini okuyarak, orada da ehadiyet cilvesini görebilir. Ama insanoğlu bunu ihata edemediğinden, Allah lütfuyla samediyet-i ilahiye de Allah hiçbir şeye muhtaç değil ama bütün mevcudat Allah'a muhtaç. Her şey Allah'a muhtaç, Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Bunu en güzel idrak eden, hisseden varlık da insandır. Evet, güneş de göklerde durmaya, ışığını vermeye Allah'a muhtaç. Varlığında, varlığını devam ettirmede, ışığında, ısısında ve dönmesinde ve etrafındaki yıldızların veya kürelerin etrafına döndürmesinde hepsinde Allah'a muhtaç. Ama işte bu kadar. Ona sorsan hayatın var mı? Yok diyecek. Değil mi? Ona desen aklın var mı? Yok diyecek. Bir ağaç kadar bile hayatın var mı? Yok diyecek. Ağacın hayatı onda yok. Dikkat buyurun. Dolayısıyla o da Allah'a muhtaç ama muhtaçlığını en iyi hisseden zirvede varlık insandır. Onun için insanın kalbi, mahiyeti ayne-i samettir. Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin Allah'a muhtaç olduğunu idrak eden tek kalp, tek varlık, tek ruh, insan. Mahiyeti çok yüksek bir varlık. İşte ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hayat sahibi olan varlıklarda, hususan insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi, vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. Ne dedi? Ehadiyet her bir şeydeki Allah'ın ehadiyetinin ve samedinin tecellisini okumak. Ama Allah'ın bir ismini bütün kainat sathındaki yayılışını, tecellisini okumak. Mesela ben bir tek elime bakarak Allah'ın Hay ismini okurum. Bak elimde hayat var. Daha kendime bakmama gerek yok. Elimde hayat var. Canlı. Ama şimdi yeryüzü sathında Allah'ın Hay isminin tecellisini okuyabiliyor muyum? Oo, bendeki hayatı veren Allah'tır. Kademe kademe. İnsanlardaki hayatı veren Allah'ın Hay ismidir. Allah'tır. Canlılardaki bütün hayatı veren Allah'tır. Bitkilerdeki bütün hayatı veren Allah'tır diye okuya okuya yer küresine genişleyeceğim. Çok zor değil mi? Herkes ihata edemiyor. Yani. Annenin sinesine Allah'ın koyduğu o sütü görerek ya Rabbi senin rahmetin ne kadar yücedir. Şu kanla fışkının ortasından şu çocuğun ihtiyacı olan rızkı nasıl gönderiyorsun? Herkes görür bunu. Her insan bilir. Her anne bilir. Ama bütün yeryüzündeki anneleri okumak kaç kişiye nasip olur? Değil mi? Dolayısıyla her bir şeyde de Allah'ın ehadiyetini ve her bir mevcudun Allah'a muhtaç olduğunu insan okuyabilir. Bu ehadiyet yönüyle. Ama bütün kainat sathında tecelli eden Allah'ın isimlerini tek tek okumak da yine bizim görevlerimiz arasında. Fakat kaç kişiye nasip olur? Bu cihetle de Allah'ın her bir ismi kainatı ihata ediyor. Ne demişti? Güneşin her bir ısısı bütün karşısındakini ihata ediyor. Işığı bütün karşısındakini, ama her bir şeyi de tek tek orada görüyorduk. Evet. Her bir ismi bütün mevcudat ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde okulu boğmamak, yani akıllar bütün kainat sathında tecelli eden Allah'ın isimlerini okumada zorlandığı için Allah insanı zorlamıyor. Aklını boğmasını istemiyor. Onu hayaline havale ediyor veya niyetine havale ediyor. Aman ya Rabbi dedik, hayretine havale ediyor. Ama kalpler zatı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikke-i ahadeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Burada Üstad Hazretleri bunu böyle bitirdi. Bismillahirrahmanirrahim, Allah lafzayı celali kainatı. Rahman ismi yer küresini, küre-i arzı ihata ediyor. Rahim ismi daha çok insanda temerküz ediyordu. Şimdi üçüncü sırada önce kainattan başlayacak. Sonra yer küresine inecek. Sonra insana ucunu dayandıracak. Tekrar. Aslında Rahim ismiyle insan kendisini okuyarak Rahim ismine tutunur. Orada Allah'ın ehadiyetini okur. Bir, bu insanı yaratan ancak sonsuz gücü olan bir zat olabilir. Sonra yeryüzüne dağılır. Yeryüzünü okumaya çalışır. Yeryüzü sathında Allah'ın ehadiyetini okumaya çalışır. Oradan bu yer küresini ancak sonsuz olan bir zat, tek olan, bir olan bir zat, şu isimlere sahip olan bir zat, Alim olan, Kadir olan, Rahim olan, Kerim olan isimlerle okur. Allah'ın ehadiyetini, birliğini ve varlığını anlamaya çalışır. Sonra kainat sathında okumaya çalışır. İşte bu üç özelliği taşıyan sikke, mühür, hatem, imza neredeymiş? Bismillahirrahmanirrahim ayetindeymiş. Biz aslında bunu derken, besmele çekerken Allah'ın ehadiyetini gösteren bu üç tane sikkeyi söylemiş oluyoruz. Mührü, delili, turrayı söylemiş oluyoruz. Elhamdülillah. Ben anlamıyorum bunu söylerken. Olsun. Sen anlamasan da onun içindeki o nurlar, o manalar senin ruhuna Allah'ın izniyle Allah gönderiyor. Ama elbette anlamak için gayret sarf etmek de bizim görevlerimiz arasında. Bismillahirrahmanirrahim'in sırları. Üçüncü sır. Şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Şimdi üçüncü sırdan başlayacağız. Dördüncü sırra kadar tek vurgu rahmettir. Rahmet. Allah'ın rahmet nedir? İşte burada göreceğiz. Eğer birisi bize Allah'ın rahmeti ne demektir diye sorarsa, Besmele'nin sırlarından üçüncü sırrı okuyalım. Oradan Allah'ın rahmetin ne demek olduğunu anlayalım demek lazım. Şöyle okuyacağız. Hakikaten aslında burayı böyle her gün bir defa okumak lazım. Bir defa her gün, evet, her gün bir defa. İsraf olmaz mı? Asla. Neden? Siz her gün su içer misiniz? Evet. İsraf oluyor mu? Estağfurullah, israf olur mu? İsterseniz ben bu vesileyle bir yudum alayım. Niye israf olsun? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, şifa olsun. Her gün bir defa bu sırrı okumak, bırakın israf olmasını, ihtiyaçtır. Hava gibi, su gibi, gıda gibi. Neden? Çünkü şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir. Nasıl yani? Yani Allah bu kainatı yaratmış ya. Evet, bu kainatı yaratması sırf Allah'ın rahmetinin tecellisini göstermek içindir. Yani kainatı var etmesi için bu kainatın Allah'tan bir alacağı mı vardı? Haşa. Kainat diye bir varlık yoktu ki Allah'tan alacağı olsun, hak olsun, beni var et diye bir davada bulunsun. Öyleyse nedir bu? Öyleyse kainatın yok iken, yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkarılması Allah'ın rahmetinden başka bir şey değildir. Açılacak kademe kademe. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bilbedahe yine rahmettir. Mevcudatın biliyorsunuz mevcudat, varlıklar demek. Her varlık için kullanılır. Mesela taş da bir mevcuttur. O yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkmış ama hayatı henüz tatmamış. Bak onun için hayat karanlıktır. Fakat ağaç için karanlığı da tattırmış Allah ona. Öyleyse taşa rahmetiyle varlık alemine çıkarma nimetini vermiş. Ama ağaca aynı zamanda hayat yokluk, hayatı yok iken ona hayat da bahşetmiş. Hemen geçin hayvanlara. Hayvanlara aynı zamanda görme, işitme, hissetme duyguları da vermiş. Geçin insana. Dikkat edin. Her bir ikram onu ikinci bir, üçüncü bir, dördüncü bir rahmetle ışıklandırıyor, değil mi? Bir de insana bakın. Dolayısıyla kainat sathında her varlığı sadece var etmekle kalmamış, onun varlığına yeni yeni güzellikler takmış. Onlar da ışıklandırıyor. Olmayan özellikleri takıyor ona. Hak etmediği özellikleri lütfediyor ona. Ve böylece onu ışıklandırıyor. Ama sırf bu rahmettir. Bu da rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bilbedahe yine rahmettir. Allah. Yeryüzünü Allah-u Teala güneşten koparmış. Almış gelmiş burada tutmuş bir terbiyeyle. Niye burada tutuyor? Çünkü burada tutunca faydalı olacak da ondan dolayı. Daha uzağa veya daha yakına tutmuyor. Sonra bu ateş kütlesini suya çeviriyor. Terbiye ediyor. Neden? Rahmet. Sonra bu varlıkları bu küre-i arzın üzerinde ağacın yaşamasına müsait hale getiriyor. Ağacı yaratıyor. Niye? Rahmet. Fesubhane. Sonra canlılar, hayvanları yaratıyor. Niye? Rahmet. Terbiye ediyor. Sonra bir damla suyu insan yapıyor. Niye? Rahmet. Başka bir izah yok. Sırf rahmet. Çünkü üstadımız biraz sonra diyecek. Allah'ın bir hakikati mahbubesi var. Bir kutsi hadis. Bazı zatlar buna hadis, bu böyle bir hadis rivayeti bilmiyoruz demişler. İlişmişler. Ama Muhyiddin Arabi gibi bazı veli zatlar bu hadisi kutsinin Peygamberin Aleyhisselam'dan bizzat alem manada işittiklerini ifade etmişler. Mevlana gibi, İmam Rabbani gibi, Muhyiddin Arabi gibi zatlar alem manada bu sözü Peygamberin işittiklerini Allah'tan naklediyor. Buna kutsi hadis deriz. Allah buyurmuş. Ben mahlukata muhabbet ettim. Mahlukatı sevdim. Yani mahlukatı yaratmaya muhabbet ettim. Yaradım, yaratmak istedim, diledim diye tercüme ediyoruz. Ama ahbebtü diyor. Sevdim. Ahbebtül halka. Yaratmayı, mahlukatı var etmeyi istedim, sevdim. Demek ki Allah'ın varlığı, yaratması, ona güzellikleri, özellikleri takması, o kendi esmasından, o esmasının güzelliklerinden, o varlıklarda o gölgeleri göstermesi sırf rahmettir. Sırf Allah'ın bunu istemesinden ve sevmesinden geliyor. Daha başka hiçbir izahı yok. Allah yaratmayabilirdi. Haşa, Allah yaratmadığı zaman onun sonsuz sıfatlarında bir eksiklik, bir kusur mu olacaktır? Hayır, asla. Peki bu kadar mahlukatı yarattı. Haşa, onun sıfatlarında esmasına bir artma mı oldu? Haşa. Değil. Demek ki yaratması sırf rahmettir. Bazen soruyorlar Allah beni seviyor mu? Ya seni sevmezse yaratır mıydı? Hele hele bu mahlukat içerisinde sana takılanlara bak bakalım kimde var başka. Hangi varlıkta var? Bu kadar güzellikleri sana taktığına göre. Demek sende hem seviyor hem de en çok seni seviyor. Çünkü en güzel özellikleri sana takmış.
Ya.
Hani bazen evimiz yok diyoruz. Allah Allah. Resulhanallah. Bize takılanların yanında evin adı mı olur ya? Birisinin ayakkabıları yok. Bir ayakkabım olsa diye böyle hayal ediyor. Derken yanından birisi ayakları olmayan geçiyor. Dizlerin üzerinde sürüne. Birden yaslanıyor sandalyeye. Kaldı ayaklarını atıyor. Ayaklarım diyor. Şimdi ayakkabıyla ayağı mukayese edebilir misiniz? Gözünüzle gözlüğünüzü, bedeninizle ceketinizi, kendinizle arabanızı, evinizle arabanızı bir mukayese edin bakalım. Ne diyeceksiniz? Arabam mı diyeceksiniz, ben mi diyeceksiniz? Gözlüğüm mü diyeceğiz, gözüm mü diyeceğiz, değil mi? Ya Allah daha beni nasıl göstersin sevdiğini? Nasıl bildirsin bana sonsuz rahmetini tecellettirdiğini? İnsan penceresinde Üstad Hazretleri diyor ki Allah bütün esmasını insanın nefsine taktığı özelliklerle ihsas ettiriyor insana. Bütün esmasını. Aman ya Rabbi. Kainatta tecelli eden ne kadar esması varsa ve Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esması varsa tamamını bende tecelli ettirmiş. Bir de ben o esmanın varlığını hissediyorum ve diyorum ki demek ki bende bu özellikleri yaratan zatın bu özelliği varmış diyerek ben kendim karar veriyorum. Bende ilim var. Ha demek ki ben alimim. Öğreniyorum. Ha demek ki beni yaratan zat alimmiş diyebiliyorum. Bu rahmet değil de ne? Evet. Şimdi bize geldi sıra. Ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bize anlatıyor insanı. Bir ağaç bütün özellikleriyle, bütün çalışmalarıyla, bütün mahiyetiyle nereye çalışır? Nereye yöneliktir? Meyvesine. Aslında ağacı verilmesi çok mükemmel bir örnek ama biz dünyada başka örnekler de verebiliriz. Ağacı vermek, ağacın verildiği örneği başka bir örnekle tamamlayamayız da. Mesela bir fabrika bütün özellikleriyle mamulatına yöneliktir. Fabrikanın bütün duvarları, çarkları, o içerideki aletler hepsi hangi iş için yapıldıysa ona çalışırlar değil mi? Bir ağaç bütün özellikleriyle meyvesine yöneldiği, ona çalıştığı, onun için var olduğu gibi. Evet. Bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Bütün kainatı insanın etrafında döndüren, insana müteveccih edip yönlendiren de Allah rahmet. Yani niye bana güneş hizmetkar? Yani niye benim arzularıma ve isteklerime, yaşam tarzıma uygun hale getirilmiş? O demek bu. Neden benim galaksim, dünyamın, küre-i arzımın bu şekilde çalışmasına uygun hale getirilmiş? Neden hava bu şekilde? Neden yediğim etler bu şekilde? Neden kullandığım aletler bu şekilde vesaire? Maşallah. Cümleyi ezberleyelim. Bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccih olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccih eden ve her tarafta ona baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir. Şuradan bir yeri okuyayım. Şöyle kulağımıza en azından şey yapsın. Yer etsin. Şöyle okuyup geçeceğim. Mevcudat-ı alem, yani kainatın varlıkları, bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Bütün kainatın içerisinden nokta, merkez nokta hayat. Bütün mevcudat hayata bakar. Hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını, ihtiyaçlarını, muhtaç olduğu şeyleri yetiştirir. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap ediyor. Demek Allah kainattan hayatı seçiyor. Sonra görüyoruz ki zihayat için alemlerini bir daire suretinde icat edip hayvanları, bitkileri de bir daire yapmış. İnsanı noktayı merkeziyede bırakıyor. İnsan da hayvanların ve bitkilerin ortasında, yani adeta zihayatlardan maksud olan gayeler onda temerküz ediyor. Hayvanları ve bitkilerin yaratılmasından gaye insanda birleşiyor. Sanki insan için yaratılmış. Bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor. Onu onlara hakim ediyor. Demek Halik-i Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihab ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Kainattan kimi murad etmiş Allah? İnsan. Kainat hayatın etrafında döndürüyor. İnsan, bitki ve hayvan alemlerini de insanın etrafında döndürüyor. Demek ki bu kainattan Allah insanı seçmiş. Maşallah. Ve bu hadsiz fezayı ve boş, evet, ve boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilbedahe rahmettir. Ha mesela biz zannediyoruz bu dünyayla güneşin ortası boş. Veya benimle senin aran boş. Veya odanın içi boş gibi görüyoruz. Hatta bazen diyorlar işte atomla elektronun arası da boş. Hatta belki de atomla atom altı parçacıkların arası da boş gibi görünüyor bize. Asla. Bu gökleri yıldızlarla süslendiren Allah, yeryüzünü bitkilerle tezyin eden, güzelleştiren Allah, canlılarla, bitkilerle, her bir boş gördüğümüz alemleri de ruhani ve nurani varlıklarla şenlendirmiş. O melaikeler dahil, o ruhaniler dahil, o cinler dahil, o göremediğimiz alemlerdeki varlıklar dahil, şu gördüğümüz alemlerin de şenlendirilmesi, canlandırılması, hareket ettirilmesi, var edilmesi, hayatlarının devam etmesi tek rahmettir. Ve bu fani insanı ebede namzet eden. Hani Allah beni yaratırdı da bazen görüyorsunuz bir kağıda bir resim çiziyorsunuz. Sonra yırtıp çöpe atıyorsunuz. Bazen bir ev yapıyorsunuz, beğenmiyorsunuz, yıkıyorsunuz. Bazen bir araba alıyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Biraz eski diyorsunuz, götürüp hurdaya veriyorsunuz. Peki Allah-u Teala da bizi var ederdi, hayatı tattırırdı, kendinin varlığından haberdar ederdi, sonra da yok ederdi. Bir alacağımız mı vardı? Hayır, ama ne diyor? Bu insanı diyor, bu fani insanı ebede namzet eden, ebedi aleme namzet olmamızın tek nedeni de haşa biz ahireti kazandığımızdan dolayı değil, ebedi alemi hak ettiğimizden dolayı değil. Onu da Allah lütfetmiş, rahmetiyle ihsan etmiş. Hak ettiğimizden, alacağımız olduğundan değil. Ezel ve ebed, ebedi, ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir. Evet. Ey insan! Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikat-ı mahbubedir. Söylemeye çalıştığım buydu işte. Allah'ın bir şeyi var etmesi hiçbir varlığın hakkı olduğunu, alacağı olduğundan değil. Allah sırf rahmetiyle. Rahmetiyle var eder, sonra onun hayatını alır elinden yok eder. Hayır, onu da yine ebediyete, sonsuzluğa namzet ediyor ve onu kendisine muhatap kabul ediyor. Onu kendine dost yapıyor ve ebediyen onu o sonsuz isimlerin tecellisiyle serfiraz ediyor. Ebediyen var ediyor. İşte bunların hepsi hakikat-ı mahbubedir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim de o hakikate yat. Peki ben Allah'a nasıl dost olurum? Allah'a nasıl muhatap olurum? O ezeli ve ebedi zat beni ebedi alemde, ebedi saadete nasıl ihsan eder, lütfeder? Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. O hakikate yapış ve vahşeti mutlakadan ve hadsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul ve o sultan-ı ezel ve ebedin tahtına yanaş, o rahmetin şefkatiyle, şefaatiyle ve şuaatiyle o sultana muhatap ve halil ve dost ol. Şimdi kademe kademe açacak. Burada dördüncü, üçüncü sırda söylenen şeyler kademe kademe açılıyor. Dinleyelim inşallah beraber. Evet. Kainatın envaını hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemal-i intizam ve inayet ile koşturmak. Yani Allah-u Teala, fazla meseleyi detaylandırmayayım. Allah-u Teala niye güneşi bana hizmetkar etmiş, ayı, yıldızları, bu galaksiyi, yeryüzündeki bu varlıkları niye benim etrafımda dolaştırıyor? Sadece vücudumdaki organları değil, vücudumdaki el, göz, dil, ayak gibi içindeki ve dışındaki organlar, bir de bendeki ruhu bana hizmetkar vermiş Allah. Bir de yeryüzündeki nimetleri bana hizmetkar vermiş. Niye? Nedir yani bunların bana hizmet etmesinin arka planındaki neden nedir? Neden bana hizmet ediyorlar? Bilbedaha iki haletten birisidir. Yani iki şekilde olabilir. Bunu Üstadımız Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde söyler. Buna mantıkta sebir ve taksim denirmiş. Sebir ve taksim. Muhtemel, varsayım olarak akla gelebilecek her türlü şeyler tek tek sıralanır. Sonra onlar, imkansız olanlar, muhal olanlar tek tek çürütülür ve içlerinden bir tanesi kalır. Buna mantıkta sebir ve taksim denir. En kuvvetli metotlardan birisidir. Şimdi bu kainatın bana hizmet etmesi nedeni nedir? Neden bana hizmet ediyor? İki özellikten birisi olabilir. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muaveletine koşuyor. Ya güneş dedi ki ya bu insanın ışığa ihtiyacı var. Bir de bu dünyanın dönmeye ihtiyacı var. Döndüreyim ki gece gündüz olsun. Güneş etrafı, dünya etrafında dönsün kendi. Sonra benim etrafımda döndüreyim, mevsimler meydana gelsin falan. Yediklerimiz, içtiklerimiz bizi tanıyorlar ve bize yardım ediyorlar. İhtiyaçlar var bu insanların bize, bunlara yardım edelim. Ne kadar mantıksız bir şey. Ne kadar akıldan uzak bir düşünce. Ama bunu çürütecek ya, mantıki olarak yanlış olan veya doğru olan her ihtimaller tek tek incelenecek, yanlışlar tek tek çürütülecek ve bir tek doğru kalacak. Öyleyse diyor, ona itaat ediyor, muameletine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intihac ediyor. Hangi akıllı insana bunu kabul ettirebilirsiniz? Hiçbirine. Ama insan buna rağmen kendi kendine oldu diyebiliyor. Kendi kendine oldu. Allah. Yani güneş beni tanıyor, ışığını gönderir. Bu kadar uzakta duracağımı biliyor. Hatta benim vücudumdaki bir alüvar ve akyuvarlar da ne kadar olması gerektiğini biliyor demek gerekiyor. Ne kadar muhal. İnsan gibi bir acizi mutlaka, en kuvvetli bir sultanı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında, evet. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Demek kainatın enva insanı tanıyor değil, belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Öyleyse bu kainatı da beni de yaratan zatın bana bu kainatı hizmetkar kılmasının bir sonucudur. Ben acaba buradan bir yer okusam mı diye düşünüyorum ama okuyayım. Şöyle okuyup geçeyim. Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiği nimetlerin çok güzel bir özetini burada kısaca özetlemiş. Yukarıdakileri okumuyorum. 23. sözün 2. mefası 4. yükteden. Sadece son kısmı okuyacağım. Demek şu meşhut saltanat-ı insaniyet, yani kainatın seni bir sultan gibi sana hizmet etmesinin saltanat-ı insaniyet bu işte. Meşhut. Gözümüzle gördüğümüz şu kainat alemlerinin her birinin tek tek ve toptan bir sarayın hepsinin sultana hizmet etmesi gibi. Şu kainat sarayının toptan ve tek tek bir sultan gibi sana hizmetkar olmasının ve terakkiyat-ı beşeriye, insanla ihsan eden terakkiler ve kemalat-ı medeniyet, medeniyetin elde ettiği bütün güzellikler celp ile değil, galebe ile değil, üstün gelerek değil, cidal ile mücadele etmişsin de dizginlerini eline toplamışsın. Öyle değil. Belki ona onun zaafı için teshir edilmiş, onun aczi için ona muavenet edilmiş. Burada önemli bir şey var. Ne kadar Allah'a karşı acizliğimizi bilirsek mahlukat o kadar bize hizmetkar olacak. Ne kadar zayıflığımızı bilirsek o kadar mevcudat bizim kudreti bizi yardımımıza koşacak. Bunu da böyle düşünelim. Demek ki insanın zaafı için teskir edilmiş, aczi için muavenet edilmiş, yardıma gönderilmiş, fakrı için ona ihsan edilmiş, cehli için ona ilham edilmiş. Kendini cahil mi biliyorsun? Merak etme. Ne kadar cahil bilirsen kendini öğrendikçe o kadar ilim gelir. Ne kadar kendini alim bildin, ilim kesilir. Evet. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidar ilmi değil. Belki aksine şefkat, Allah'ın şefkati ve re'fet-i Rabbaniye, Allah'ın rahmetinin son derece yüksek seviyede bize tecelli etmesinin, re'fet şefkatin ileri derecesiymiş. Re'feti, evet, re'fet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona teshir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Özetlersek, kainatın bütün envalarının, bütün alemlerinin toptan ve tek tek insanın etrafında dönmesinin nedeni neymiş? Allah'ın rahmetiymiş. Bu varlık kim? Ben. Yani kainat alemleri benim önüme mi sermiş Allah? Evet. Bana hizmetkar mı? Evet. Ya. Peki. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bu hem inananlar için hem inanmayanlar için? İnananlar için, yani sen inandığın bu zatın bu kainatı sana hizmetkar kılmasına karşı ubudiyetle, şükürle, hamdle, tesbihle, tekbirle, itaatla karşılık vermen lazım gelirken, ey insan, akıl da bunu gerekli kılarken, ya da inanmayanlara, sen akıllı varlıksın, bu kainatın kendi kendine seni tanıyarak sana hizmet etmeyeceğini anlarsın. Aklınla bunu bilirsin. Sen üstün gelerek bu varlıkları kendine hizmetkar da yapmamışsın. Bunu da bilirsin. Ha, demek ki sana bu kainatı hizmetkar eden bir yüce kudret var. Bunu onu aklınla anla ve o zata iman et ey insan. Ve imandan sonra da ona itaat et diye inanmayana da hitap et. Onun için ey insan, hiç mümkün müdür ki bütün envai mahlukatı sana müteveccihen, muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk dediren, ihtiyaçlarını bütün mevcudatın etrafında döndürerek sana koşturan Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. 70 trilyon hücreyi senin imdadına göndersin, seni bilmesin. İnelim mi biraz daha? İnelim. Her bir hücrede 70 trilyon atomu senin imdadına göndersin, seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Senin ruhunu senin vücudunda 70 trilyon hücrende hizmetkar olarak kullansın, ruhunu orada iş yaptırsın, seni bilmesin, seni görmesin, seni tanımasın.
Allah Allah.
Ya. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil. İnandık mı? Evet. Hürmetle bildiğini bildir. Hürmet nasıl olur? Hürmetle bildiğini bildir ve katiyen anla ki, Allah Allah, senin gibi zayıf-ı mutlak, aciz-i mutlak, fakir-i mutlak, fani küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek, zayıflıkta sonsuz, acizlikte sonsuz sen, ben, fakir ve muhtaçlıkta sonsuz, buna rağmen kainatın bütün envaını ve fert ve tek tek hepsini toptan bana hizmetkar etmek ve onun imdadına göndermek elbette hikmet ve inayet ve ilim ve kudreti tazammun eden hakikat-ı rahmettir. Allah'ın rahmetinden başka bir şey değildir. Bu da dört şey için alıyormuş. Hikmeti. Allah hikmetiyle ihsan ediyor. Mesela toprağı vermiyor da bize. Topraktan elmayı yaratıyor, hikmetli gönderiyor. Renkleriyle bak, hemen iştahımızı çekiyor. Hikmetli gönderiyor. Sonra inayetiyle ilmini ve kudretini tazammun ediyormuş. Yani burada işte ahadiyeti gördük. Her bir nimette Allah'ın hem Hakim ismini, hem Alim ismini, hem Kadir ismini, hem ötekisi neydi? İnayetini. Biz ne yapıyoruz? Orada görüyoruz. Okuyoruz. Veya daha başka isimlerinde tek de okuyabilir ama özellikle bu dört ismini hasreten tazammun ediyor. Peki. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte Allah'ın bizden istediği buymuş. Bu kadar ihsanlarına, ikramlarına. Şunu bir cümleyle terennüm etmeye çalışalım. Külli ve halis bir şükür. Neden külli dedi? Yani kainat mı sana hizmet ediyor? Öyleyse kainat genişliğinde bir şükür lazım. Onun için insan zayıf olabilir, aciz olabilir, fakir olabilir, bedenen, maddeten çok küçük bir varlık olabilir. Ama mahiyet olarak öyle büyük bir varlık ki kainatı ihata edecek bir kalp, hatta kainatla doymayacak bir kalp vermiş Allah bize. Onun için insan kainatla doymuyor. Ayet diyor, diyor ki Allah, Ela bi zikrillahi tatme innul kulub. Kalpler ancak Allah'a zikre tatmin olur. Ne diyor kalbimizin bir tanesini söyleyelim. Kalp ne diyor? Ebed. Ebed, ebediyet, sonsuzluk, ölümsüzlük, ayrılıksız, ayrılık olmayan bir alem, fena olmayan bir alem istiyor mu kalp? Kainat doyuruyor mu insanın kalbini? Hayır. O zaman ebedi bir zatın varlığıyla ancak kalp tatmin olur. Ve ebedi zatın ebedi bir alemde ebediyen var etmesiyle ancak kalp tatmin olur. Öyleyse böyle bir kalbe sahip olan bu varlık, kainatın kendisine hizmet etmesine karşılık o kainatı kendine hizmetkar eden Allah'a külli bir ubudiyetle mukabele edebilir. O külli ubudiyetin ukdesi Bismillahirrahmanirrahim'miş. Ve bunun en güzel göstergelerinden birisi namaz. Onun için namazını kılmayan bir insan Allah'a şükretmiş sayılmaz. Kemal anlamda şükrün mikyası, ölçüsü namaz. Onun için üstadımız namaza şükrü külli demiş. Ne demişti bizden, ne istiyordu Allah? Külli şükür istiyor. Bütün mevcudatın Hepsinin ibadetlerini, onların hepsinin bana yaptığı hizmetkarlığın şükrünü Allah'a takdim etmemi istiyordu ya. İşte bu takdim ancak namaz ibadetiyle gerçekleşiyor. İyyâke nâbudu derken, ettehiyyâtu derken, Allahu Ekber diyerek iki cihandan geçip bütün mevcudatı arkasına alarak Allah'a teveccüh ederek, bütün mevcudatın ibadetleri Allah'a takdim ederek külli ubudiyetle, bunların anahtarları Bismillahirrahmanirrahim deymiş. Cümleyi bir de okuyalım. İşte elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahına şefaatçi yap. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor, öyle de bu kainatın daire-i kübrasında binbir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem inayetinde seriyor ki güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Evet, Cenab-ı Hak bu rahmetin farkına varmayı ve o rahmetin sonsuz hazinelerini bize ihsan eden zata müteveccihen her zaman huzurunda olarak bir hayat sürmeyi nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha.